Muslera devleşti, Icardi kükredi.
Okan risk karşılığı eşittir 3-2 galibiyet.
Sadece sahanın içinde değil, sahanın dışında da iyi bir hoca.
Kesinlikle. Fotoğrafı okusak memnuniyetsizlik kokuyor.
Toplantıda selfie çekerler.
Aa, süper.
İşte, değil mi? O hale gelse.
Şimdi Fatih Hoca nereye bakıyorsa oraya bakıyorum. Görüyorsun nasıl bir uyumlu ikiliyim ya. Kim şampiyon oluyorsa bana göre hak ederek oluyordur.
Usta yorumcu, bir numaralı.
Bu arkadaş bazen fena sallıyor abi. Bakayım ne demiş. Gol atmış oyuncu sağdan alınıyor. Abi İsmail Hoca'yı yazar ister istemez.
Bak büyük bir beceriksizlik.
İhmalkarlık.
Hepiniz beceriksizsiniz.
Toprak sahada itma yapıyorduk Fulya'da. Çimi yanında gördük mü yiyesim geliyordu şuraya çıkayım diye.
Herkes onları çağırıp Betirelli Feyyaz programı yapıyor.
Hep yan yana zannediyorlar.
Derbinin sunduğu Natspor Gazete başladı. Muslera devleşti, Icardi kükredi. Hakikaten güzel başlık olmuş. Yani dün siz çok güzel anlattınız. Maç sonundaki yayınınız şahaneydi. Ağzınıza sağlık. Söyleyecek şey bırakmadınız ama gazetedeki manşette bu. Yapacak bir şey yok.
Normal abi. Ha? UEFA'da, UEFA Kupası'nda bir tane takımımız var. Galibiyet bekliyorduk. Sağ olsun Galatasaray da bunu elde etti. Kolay mı oldu? Kolay olmadı. Ama atan tutan görevini çok iyi yaptı. Orta sahada Kerem Demirbay performansı iyiydi. Barış Alper Yılmaz zaten son dönemlerin en formda oyuncusu. Yine son dakikada dribblingi Icardi'ye verdiği pas. Icardi'nin iki asist, bir gol atması çok önemliydi. Bu maçları seviyor abi adam. Seviyor. Ya,
bu maçları seviyor. Bu maçlar çok güzel maçlar zaten. Ya.
Ben çok keyif aldım
maçta. Yani maç şahaneydi. Hele bir de Galatasaray'ın kazanması iyice keyfimizi de yükseltti. Şahane bir şovdu ya dün akşamki.
Maçta yoktu.
Yok.
Stat full. Atmosfer güzel. Öyle. Icardi gol, asist. Mertens belki futbolu bırakacağım diyordu sezon başı. Futbolu bıraktırtmazlar bu performansla. Yine golünü attı. Muslera 13 senedir yani her maça damga vuruyor neredeyse. Böyle bir istikrar abidesi olamaz. Kerem Demirbay son dönemlerin formda oyuncusu golünü attı. Nelson kırmızı kart görene kadar görevini yaptı. Defansif olarak rakip tabii ki iki gol yemek sıkıntılı ama Sparta Prag'dan bahsediyoruz abi. Ligde.
Yok onlar da iyi.
Ligde iç sahada mağlubiyet olmayan bir takım. Gerçekten iyi bir takım. Tam böyle hamleler vardı karşılıklı hocaların. Taktik savaşları vardı sahanın içinde. Ama Okan Hoca abi 10 kişi kalmış maç 2-2 ben kazanırım diyor. Vinicius'u atıyor, Endombele'yi atıyor, Zaha'yı atıyor, Tete'yi atıyor sahaya. Okan risk. Karşılığı eşittir. 3-2 galibiyet. Son dakika golü. Son dakika golleri de güzel oluyor ya. Ben çok seviyorum. Cuk diye de oturdu. Icardi de çok klas bir gol attı. Ama ikinci maç kolay değil. Ha bu arada 3-2 yenip son dakika golü ve rakip takımdan da 3 kişinin eksilmesi, 3 tane önemli oyuncunun eksilmesi rövanş açısından Galatasaray adına iyi oldu. Tek kötü nokta işte bir Kaan'ın hafif sakatlığı var acaba ne olacak bakılacak. Nelson'un da kırmızı kart görmesi. Galatasaray avantajlı bir şekilde deplasmana gidecek ama kolay bir maç bizi beklemiyor. İç sahada çok güçlüler.
Ben bence Galatasaray'ın tabii ki bunlar hani sen çok güzel özetledin şahane isimler Muslera, iki Kerem birden Barış vesaire. Ama bence en büyük avantajı Okan Hoca.
Okan Hoca evet. Okan Hoca çok formda.
Müthiş bir performans. Müthiş formda bu sezon.
İnanılmaz abi. Evet. Bak hocalık artık biliyorsun günümüzde teknik heyet var. Her şey hazır bir şekilde maça geliyorsun. Hocalık maçın içinde beklenmedik durumlarda verdiğin cevaplardır. Evet. Okan Hoca bu konuda çok iyi. Analitik zeka, anında kararlar, risk alıp riskin karşılığını alması. Yani tam bir büyük takım teknik direktörlüğü yapıyor yani.
Yapıyor. Bir şey daha ekliyorum eğer müsaade edersen ve katılıyor musun bana? Sadece sahanın içinde değil, sahanın dışında da iyi bir hoca.
Kesinlikle abi.
Yani çok önemli bir şey. Bir teknik direktörün hani hakikaten işte o management, menajer demelerinin sebebi o zaten. O yönetimi ben çok başarılı buluyorum Okan Hoca'yı.
Büyük takım teknik direktörlüğündeki en önemli kriterlerden biri de zaten sahanın dışını da bu İyi yıldız yönetim. Oyuncuları da yönetme sanatı.
Doğru.
Okan Hoca gerçekten şu an şaheser gibi yönetiyor yani takımı.
Demiş ki Okan Hoca, Fernando Muslera yine harika bir gün yaşattı. Ayakta kaldı ve topu kafasıyla kurtardı. Mario Icardi'nin golünü de unutmayalım. Carlos Vinicius savunmayı üstüne çekti. Icardi harika attı. Taraftara da teşekkür ederiz. Diğer futbolcularıma da son dakikada 3-2 iyi sonuç. Rövanşta iyi oynayıp yola devam edeceğiz.
Muslera abi eliyle tutuyor, ayağıyla tutuyor, kafasıyla tutuyor, burruyla tutuyor, saçıyla tutuyor, her yeriyle tutuyor. Yani inanılmaz bir istikrar abidesi. Hani Galatasaray'a elbet bir gün bırakacak kaleciliği, futbolu bırakacak. Galatasaray'a gelecek, ismi ne olursa olsun, Buffon olur, hani Casillas olur, Dasiyev olur ama... Büyük bir bol şans dilemek istiyorum. İşi çok zor olacak.
Değil mi?
Kariyeri ne olursa olsun. Çünkü böyle bir miras, performans göstermiş Muslera. Belki heykel yapımına da başlasalar, yani başlamaları lazım bence. Kulübün efsanelerinden biri. Gelecek kaleciye şimdiden başarılar diliyorum. Ya çok şey beklenecek.
Bak diyor ki, son dakikada yapabileceğim tek şey o topu kurtarmaktır.
Mütevazı.
Hayır ya. Ya yapmam gereken oydu, onu yaptım.
Evet, benim işim o diyor. Yani ama o kadar kolay iş değil.
O işler o kadar kolay değil.
Değil Muslera.
Senin için demek ki o kadar kolay ya. Tutmam gerekiyordu, o topu tuttum diyor.
Vallahi helal
çünkü
olsun.
Diyor gitmemiz lazım diyor.
Helal olsun abi.
Avrupa'da çünkü... final oynayacağız diyor. Bak hedef de koyuyor.
Abi bak o çok önemli.
Tabii.
Şimdi Şampiyonlar Ligi son Kopenhag maçında Galatasaray elendi. Hemen ertesi gün hatta maç sonu hedefimiz UEFA Kupası'nı kazanmak. Ya bu çıtayı buraya koymak güzel. He, oraya varmak kolay mı? Kolay değil, çok zor. Ama ülkede bu, kazandı. Bu Galatasaray kazandı o kupayı.
Bu özgüven de çok önemli.
Önemli.
Mesela Icardi'nin saha içindeki o özgüvenli, o kendine güvenli hissediyor musun? Hani gol kaçırıyor, mesele etmiyor. Atarım nasıl olsa bir daha diyor falan.
Kesinlikle. Bak gol de atmasa maçtan sonra öveceğim bir performans gösterdi.
Bravo.
Abi... Forvet oyuncusu ama bu maçta 10 numara rolünde sahada lider, oyunu yönlendiren oyuncu tarzında oynadı. Evet. Top tuttu, servisler yaptı. Barış Alper Yılmaz'a bir pası var. Gol olsa yani haftanın asistlerinden biri olur yani. Evet. Çok yararlı oynadı. Gol atmak da yakıştı. Böyle bir golden sonra şey konuşuldu çok, böyle çok sevinmedi filan. Ha oraları bilmem. Belki özel hayatında ben, sıkıntılar vardı.
Ben,
eşi de hafif rahatsız diye biliyorum.
Ben onu özgüvenine bağlıyorum.
Yapmam gerekeni yaptım havası da olabilir.
Kaçırınca da üzülmüyor yani.
Evet. Bir tane de direkten
dönüyor. Direkten dönünce de üzülmüyor. Niye? Ben bunu hep yapıyorum, atıyorum,
evet,
atarım. Bunu kaçırdım. Bir sonrakine atarım diyor. Nitekim atıyor.
Atıyor, attı.
Ben onların hepsini hakikaten özgüvene bağlıyorum.
Bütün kritik maçlarda maça damga vuruyor.
Öyle.
Dünkü maçta kritik bir maç. 2-2 vurmuş, direkten dönmüş, kafayla vurmuş, kaçırmış, servisler yapmış, asistler yapmış ve çıktı. Son dakikada da golünü attı, görevini yaptı. Mutlu bir şekilde de tünelde içeri girdi. Onun da ihtiyacı vardı abi. Çünkü son maçlarda gol atamıyordu.
Gol atmak gerekiyordu, attı. Asist
evet.
Yapmak gerekiyordu, asist yaptı. Muslera kurtarması gerekiyordu, kurtardı. Kurtarmak gerekiyordu, kurtardım diyor. Lazım.
Görevini yapan futbolcular topluluğu.
Aynen öyle. Bütün hepsi için söyleyebiliriz. Evet, evet yayın ihalesinde zaaflar açıldı. Hadi
500 bakalım. Milyona doğru yaklaştık mı abi?
Söyleyeyim sana rakamları. Futbol Federasyonu yayın ihale komisyonu teklifler açıldı. Neyse. Yayıncı kuruluş Beyin Sports'un teminat mektupsuz. Teminat mektubu vermiyor onlar. Yani bilmiyorum o hani kurallar nasıl, teminat mektubu isteniyor, verilmesi gerekiyor bana sorarsam. Niye vermiyorlar? Vermiyorlarsa nasıl oluyor onu da anlamıyorum. Yıllık 3 milyar 900 milyon. Yani bu 3 milyar 900 milyon ne ediyor? Yani
şimdi kur 33 bir euro. Dolar da 31'e giriyor, 30 küsür.
Yani... İşte 100 milyon doların üstünde.
Üstünde.
Saran Grup, onlar teminat mektubu da vermiş. 140 milyon euro teklif etmiş.
Bu teklif daha iyi teklif duruyor.
Ali Koç'la Dursun Özbey'in başkanlık ettiği ihale komisyonu rakamın yıllık en az 150 milyon dolar olmasını istiyormuş. Eski rakam 90 milyon dolardı. Yayın hakları ihalesi 29 Şubat'ta tamamlanacak.
Ali Koç ile Dursun Özbek başkanlık ediyor değil mi? Bak... Sağ dışında,
yan yana nasıl oturuyorlar?
Sağ dışında birbirlerine biliyorsun son dönemde hakikaten biz de burada tasvip etmeyeceğimiz kelimeler kullandılar.
Doğru.
Ama iş, kulüplerinin geleceği, Türk futbolunun geleceği olduğunda beraber masaya oturup pazarlık etmeleri doğru bir durum.
Tabii
bu ki, iş böyledir. Zaten, olması gereken de bu.
Zaten böyle bu kavgalar yüzünden, bir araya gelememek yüzünden futbolun değeri böyle düştü. 400'den 90'lara düştü.
Evet, evet.
Yani hani gerçi çok mutlu değiller yani. Fotoğraf, hani fotoğrafı okumaya kalksak ya, enteresan yani.
Fotoğrafı okusak memnuniyetsizlik kokuyor. Hani öyle
işlerini yapmışlar.
Sayın Dursun Başkan bayağı bir sinirli bir yere bakmış. Ali Koç Başkan hiç sanki orada değilmiş. Göksel Gümüş de tam böyle poz veriyor.
Tabii onlar...
Fotoğrafı okursak bu.
Tabii fotoğraf çekilmesinden de hiç memnun değiller. Ay, yani.
Yine bir yan yanayız. Tabii. Aa, bir hafta önce bu kadar şey konuştuk.
İnşallah
yan yana
şöyle olur ya. Hani bir dahaki toplantıda selfie çekerler.
Aa, süper.
İşte değil mi? O hale gelse.
200 milyon dolara ihaleyi sattık selfie. Ne güzel değil olur. Aa, o günleri de görsün.
200 milyonun selfiesi diye. Evet. Öyle şeyler. Çünkü başka türlü olmaz. İş birliği. Birlikte masaya oturacaklar. Kavga etmeyecekler. Marka değerini nasıl yükseltiriz? Bu ihale de işte 90 milyon değil de 300 milyon nasıl olur? Bunun çalışmasını yapmaları lazım böyle kavga edeceklerine.
Aynen, ama hedefler hani tekrardan 500 milyon dolarlara, 450 milyon dolarlara gelelim denilen bir dönemde gözüken maksimum 150 milyon dolar gibi olacak. Yine evet. De bu seneden daha iyi olacak. Bir nevi hani yine de mutluluk verici. Ama gönül ister ki bu paralar daha da yükselsin, takımlarımız daha iyi olsun. Ama bazen de takımlarımıza çok para girmesi onların hayrına değil, zararına oluyor.
Doğru,
abi.
Doğru.
Önemli olan iyi kullanmak alınanı.
Evet, bu sayfayı tamamladık. Geçelim. Peki. Bazı kulüpler planlı şampiyon. Sayın Ali Koç bir televizyon programında söylediği şeyler bunlar değil mi? Halk TV'de gündemi belirleyecek çok sert açıklamalarda bulundu. Son 13 yılda Fenerbahçe'nin bir şampiyonluğu var. Bunu sadece sportif nedenlerle açıklayamazsınız. Hem Aziz Yıldırım dönemi için hem de bizim dönemimiz için konuşuyorum. Bazı sezonlarda bazı kulüpler planlanarak şampiyon yapıldı. Bazı kulüplere ne destekler verildiği ortada. Fenerbahçe'nin şampiyon olmasında birçok engel var. Benim başkanlığımda bu engel benim başkanlığımda bu engeller arttı. Türkiye'de futbol temiz insanların barınabileceği bir sektör değil. Başkanlığı bırakmamın zamanı geldi. Ben iki dönem için geldim. Ferdi Kadıoğlu için diyor. Onun için yeni bir hikaye var önünde diyor. Böyle büyük bir hikaye olacak diyor. Sezon sonunda Ferdi yeni bir hikaye yelken açacaktır diyor. Süper Kupa maçı için de 28 Şubat dendi. Tarih belli değil. Federasyondan tarih bekliyoruz diyor. Sence Sayın Başkan, geçen programda da sormuştum sana, sık sık dile getiriyor. Diyor ki işte hani benim başkanlığım döneminde de diyor Fenerbahçe'nin şampiyon olma şansı azaldı. Bunu sık sık söylüyor. Artık diyor başkan adayı olmayacağım diyor. İkna edilebilir mi, edilemez mi sence?
Zor durum ya. Ha? Ya şimdi burada sadece sebebin ben varım. Şu bizi şampiyon
yapıyorlar.
Acaba böyle bir güven mi
tazelemek istiyor? Ben hani o anlamda soruyorum bir yandan da Nihat. Ne
tam
dersin?
Net o şekilde değil. Hani bir ara Aziz Başkan biliyorsun ben bırakıyorum denildi. Düşün Fenerbahçe taraftarlar dışarı çıktı. Başkanım bizi bırakma. Yanlış hatırlamıyorsam yürüyüşler yapıldı filan. Bu iş öyle gözükmüyor gibi. Ama Fenerbahçe başkanlığını bırakmasının da tek sebebi ben varım, çok engelleniyoruz, biz şampiyon olamayız, Fenerbahçe'ye iyilik yapayım olduğunu da düşünmüyorum. Sonuçta büyük bir şirketin, değil mi? Varisli, hani orayı yönetebilecek patronlarından biri. Aileden böyle bir istek gelmiş olabilir işten dolayı. Hani tek sebep bu değil.
Bu konuyu sen sık sık söyle. Bildiğin bir şey mi var?
Bildiğim bir şey yok. Bildiğim bir şey yok. Az çok konuşulanlar var. Hani şirketi de Koç şirketini yönetilsin isteniliyor. Şimdi abi Fenerbahçe başkanlığı 24 saat mesai istiyor. Uykunda bile rüyanda görürsün. Çok iş var. Çok büyük sorumluluk. Çok büyük bir kitleden bahsediyorsun. Bunun yanında Koç Holding çok büyük bir şirket. Orada da başka işler var. Tamam, her işin başında sorumlular var ama yine de bu kafa yorma. Belki aileden de bir istek geldi. Başkan ben varken engeller. Burada şimdi itham altında bıraktığı kulüpler abi Beşiktaş, Galatasaray, Başakşehir, Trabzonspor. Değil mi? Hani son ne diyor? 13 yılda Fenerbahçe'nin bir şampiyonluğu var. 2014 yılı herhalde yanlış da hatırlamıyorsam. Yani itham altında bulunduğu kulüpler istiyorsa çıkıp cevap versinler. Ama ben şunu söylerim. Şampiyonluk bir maçta kazanılmıyor, bir maçta kaybedilmiyor. Abi 38 tane maç oynuyorsun. Her takımın lehine aleyhine kararlar, durumlar oluyor mu? Oluyor. Biz zaten hafta hafta hataları, onu bunu, hakem performansını konuşuyoruz. Ama bu yolun sonunda kim şampiyon oluyorsa bana göre hak ederek oluyordur. Yanlışlar da olsa, doğrular da çok olsa, bu bir maraton çünkü abi. Bir haftada bir maçta şampiyon olursa okey derim ya bu maçla ilgili. Ama uzun vadeli olduğu için çok emek var. Hani malzemecisinden hep başkanına deriz. Tabii ki bazı zamanlar biz de diyoruz ya bu nedir ya hakem hatası, bu kadar da olmaz ya. Ama şampiyonluk başka bir kavram ya. Hani işinde çok detaylar, çok emek var. Hani ben öyle şampiyon oldu yaptılar. Ya ne güçleri varmış derim.
Bir yandan da bak İsmail Kartal hedef tahtasında.
Yani.
Çok eleştiriliyor. Neden? Fenerbahçe'de Alanya beraberliğinin sancıları sürerken teknik direktör İsmail Kartal'ın yanlış hamleleri büyük eleştiri alıyor. Yani bir performans probleminden bahsediyoruz. Vesaire vesaire bir sürü işte eleştiriler var hocayla ilgili. Ya işte Fenerbahçe tabii çok büyük bir kulüp. İyi giderken her şey süper. Hani hep bütün teknik direktörler için yaşanmış bir şey bu. Hani iyi giderken. Her şey iyiyken teknik direktör yükseltiliyor. Böyle ellerin üstüne yükseltiliyor. En tepeye çıkarılıyor. Bir kötü gitmeye başladığı zaman oradan aşağı atılıyor.
Şimdi şunu söyleyeyim.
Şimdi İsmail Hoca'da da benzeri bir durum yaşıyor. Ne diyorsun İsmail Hoca'nın bu performansıyla alakalı olarak?
Geçmiş yaşanmışlıktan dolayı bu ruh haline bürünüyor Fenerbahçe camiası. Neden? Geçen sene işler yolundayken Cesuslu dönemde içeride bir Giresunspor mağlubiyeti.
İşler değişti.
İstanbulspor'la beraber kalınması işler değişti. Evet. Şimdi bu sene takım uçuyor. Ne kadar gol atar, gol kralı, konferans liginde hedef, kupayı alma, Türkiye kupasında devam, süper kupa maçı var. İçeride Alanyaspor %100 kağıt üzerinde favori. Bak Galatasaray taraftarlar bile belki Alanya'ya karşı puan kaybetmesini beklemezken 2-2 bitiyor maç ve takımın gol kralı, gol atmış oyuncu sahadan alınıyor. Abi İsmail Hoca'yı yazar ister istemez.
Tabii tabii eleştirmek başka bir şey. Ben onu demiyorum. Oradan aşağı atmaktan bahsediyorum. Yani hani bırak hani sertleşiyor çok. Mesela Jesus için de öyle oldu.
Şimdi
adam o eleştirilerin artık onları kaldıramaz hale geldi ve ayrılma kararı almıştı zaten sezon ortasında.
Zaten Fenerbahçe konuşulurken...
Bakıyorsun şampiyonluk mücadelesi devam ediyor Fenerbahçe için
diyor,
halbuki.
Bak şu an o karamsarlığı ben de anlamıyorum. Evet. Puan farkı 2, 1 maç, kalan 13 maç var ligde ve lider olan Galatasaray'a karşı senin bir maçın var.
Evet.
Kazanma ihtimalin de olan bir maç. Sonuçta futbolda hiçbir maçın garantisi yok. Kazanırsın, berabere biter, kaybedersin. Fenerbahçe birden işler değişti. Sanki ligi kaybetmiş hüviyetine büründü bazı taraftarlar. Evet. Böyle bir kaos ortamı var. Yok. Şimdi önemli olan verilecek reaksiyon. Ama işler iyi giderken İsmail Hoca çok övülmüyordu. İşler kötü giderken İsmail Hoca eleştirilir. Sezon sonu şampiyon olduğunda Fenerbahçe takım zaten iyiydi denilir. Şampiyonluğu kaybettiğinde de İsmail Hoca'ya yazacaklar.
Böyledir.
Bu iş böyle.
Evet. Yani bu İsmail Hoca'nın kariyeriyle vesaire alakası olan bir
biraz bakış açısı öyle.
Jesus için de aynı hani kariyerle alakalı olan Jesus'a da aynı benzeri bir şey olmuştu. Bir durum yaşamıştı. Santos'a sert eleştiriler. Al bir teknik direktörlük performansı daha. Bak işte yorumcular Uğur Meleke. Çok yorumlarını beğendiğimiz spor yazarı arkadaşımız diyor ki Beşiktaş Santos'ta nasıl böyle bir görüntüye büründü? Bu sorunun yanıtı hocanın CV'sinde gizli. Yıldızlar topluluğu Portekiz'e bile basitleştiren Santos ilk 15 maçta 9 kez 1-0'lık skor aldı. Yunanistan'la da 49 maçın 29'unu 0-0, 1-0 ve 1-1 bitirmiş. Beşiktaş'ı da yavaş yavaş Yunanistan'a benzetiyor. Kayseri maçı özelinde sahada bunu gördük diyor.
Haklı istatistiği vermiş. Çok enteresan. Hani garantici bir teknik direktör. Ben gol yemeyeyim.
Bilgi vermiş,
bir gol atayım
vermiş,
kazanayım.
Çok güzel toparlamış Uğur Meleke.
Benden hani keyifli futbol çok beklemeyin. Evet. Bol pozisyona girecek bir takım beklemeyin. İstatistiğini vermiş.
Evet. Evet, Güntekin Onay'ın bu gençlik fotoğrafının altında yazan...
Gençlik fotoğrafı.
Son 5 maçın 4'ünde gol atamayan Beşiktaş, 10 maçtır kazanamayan Kayseri Spor karşısında basattı. Santos'ta her geçen maç geriye giden bir hücum oyunu var. Bu tablonun kadro kalitesi ve eksiklerle ilgisi yok. Santos'un onun oyun anlayışı bu. Ayrıca 10 numara Muçi sağ kanat oynadı ve buna anlam veremedik.
Katılıyorum. Evet. Söylediği her şeye katılıyorum. Muçi iyi bir oyuncu olduğunu, yetenekli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Bir iki pozisyonda yaptığı driplikler, çektiği şutlarla. Ben de katılıyorum. Serbest, forvete ama yakın yerde sakın oynadığında daha başarılı olur.
Peki. Evet.
Bu kim?
Usta yorumcu. Bir numaralı.
Bu arkadaş bazen fena sallıyor abi. Bakayım ne demiş.
Diyor ki Beşiktaş'ı izlerken ruhum daraldı ya bak diyor.
Çok ağır konuşuyor.
Maç yoksa bize söyleyin. Maç iptal olduysa gelmeyelim ya. Beşiktaş şimdi maç mı oynadı? Siyah beyazlı taraftarlar nasıl keyif alsın? Ortada futbol yok. Kazanması gereken Beşiktaş savunma takımı olmuş. Yazık yahu. Rakibe bu kadar pozisyon verilir mi? Biraz da gerilmiş. Maçı izlerken sıkılmış. O hatalar nasıl yapılıyor kardeşim? Hani bu kadar hataları koskoca Santos'sun sen ya. Senin ismin bile bu hataların yapılmasına aykırı duruyor. Bunu nasıl yaparsın arkadaş diye şaşırmış. O şaşkınlık o sinire dönüşmüş ve o maçı 90 dakika izleyerek o kaybettiği zamanı da üzülerek bu tür laflar. Ne dersin?
Nihat haklı mı abi sence?
Bence haklı, %100 katılıyor.
Evet, bu Nihat Kahveci bence haklı. Bu kesin yayına çıkmadan önce bir nefes egzersizi yapıyor. Bir nabzını düşürüyor, sakinleşmeye çalışıyor.
Bu sakin hali.
Ama Beşiktaş futbolu bu arkadaşımızı, Kahveci'yi sakinleştiremiyor. Evet, evet. Çok kötü oynuyor çünkü Beşiktaş. Evet,
çok kötü.
Haklı abi, gerçekten. Beşiktaş 0-0 bir gol atmak için uğraşıyor.
Ne olacak peki Nihat?
Ya şaka gibi. Olmaz. Olmaz. Hani Semih'in var. Parlayan yıldız. Ama besleyenin yok. Yani, hiç. Pas gelmiyor çocuğa. Ne yapsın? Muçi bir iki gidiyor.
Yok.
Jetson ön tarafa gidemiyor bile. Ya çok enteresan ya. Valla. Bu kadarı olamaz ya. Yani.
Semih'i hazırlıyorlar. Ne? Semih'le ilgili haksızlık ediyorsun.
Sahanın
içi. Niye? Niye? Samet Aybaba ne demiş? Bak bir sonraki sayfada o haber. Bak diyor ki Semih Kılıçsoy'a bir styling bulduk. Giydireceğiz. Diksiyon dersleri de aldırıyoruz. İngilizce derslerine başladı. Tam donanımlı olacak. Tam bir dünya yıldızı yetiştirmek istiyoruz.
Abi bu styling, stilist bulduk demek istiyor.
Herhalde öyle demiş. Yoksa styling bulduk. Yani benim ben bir stil buldum kendim ve onu Semih de uygulayacağım demek istememiştir herhalde Samet Hoca. Ya. Gerçi kendisi de gayet şık giyinir. Stylingi iyidir ama herhalde stilist bulmuştur. Ne diyorsun? Bunlar güzel yaklaşımlar.
Bunlar güzel. Sahanın dışında gelişimi için güzel. Sahanın içinde de pas verecek birini bulsalar çok güzel olur abi. Bak sahanın içinde ona pas verecek, pozisyon hazırlayacak birini bulsalar Semih'in gol vuruşu iyi. Her türlü golü attı çocuk.
Styling tamam da diyorsun.
Hani bir pas, pas verecek biri bulsalar çok mutlu olurum. Bu arada güzel bir şey. Çünkü yani ben her zaman derim ki futbolcu sadece antrenman diliminde gelişmez. Geri kalan 22 saatte de dikkat etmen lazım. Ama sahanın içinde pas verecek biri bulunursa bu konu 10 numara bir konu.
Evet,
bir
evet.
Oyuncunun gelişimi için.
Tabii.
Ama sahanın içini unutmamak lazım. Semih'e pas gelmiyor. Hı-hı. Trabzonspor maçında bir pozisyon iki gol attı çocuk. Diğerini kendi yarattı çünkü. Gitti driplik yaptı gol attı. Beslenilmiyor abi.
Bir de ya benim bak şimdi dikkatimi çekiyor. Samet Hoca çok iyi niyetle bir şey işte Semih ile ilgili işte stil, diksiyon, İngilizce kursumuz. Ya bunun altyapıda hallolması gereken şeyler değil mi Nihat?
Ya normal öyle de.
Mesela Real Madrid'in altyapısı da öyle. Yani 12 yaşında yapılıyor bunlar.
Her türlü eğitim veriliyor tabii. Yani.
Peki.
İnsan yetiştirmek önemli. İyi insan, kaliteli, kültürlü.
Yani olursa eğitelim değil. Eğitelim ki olsun mantığı var.
Biz tersten başlıyoruz. Zirveye geliyor, böyle yapıyoruz. Aa, giyindirelim.
Tabii.
Genel kültürünü geliştirelim. Nasıl konuşması gerektiğini öğrensin. Beşiktaş formasını sorumlular.
Onlar altyapıda.
Çok güzel söylüyorum çünkü onu biz de yaşadığımız. Ben 18 yaşında bana Beşiktaş formasını verdiler. Altyapıdaki hocalarıma tabii ki emekleri için teşekkür ediyorum. Bugünkü şartlarla bugünkü şartlar kıyaslanılmaz. Biz doğru. Toprak sahada idman yapıyorduk Fulya'da. Çimi yanında gördük mü yiyesim geliyordu şuraya çıkayım diye. Zaten ilk A takım idmana çıktığımda yedim bile biraz çimi. Ya düşün, topraktan oraya çıkmak aman Allah'ım. İnanılmaz bir şey. Şimdi şartlar daha iyi ama ona rağmen halen eksiklikler var dediğin gibi. Yetiştir ki oraya hazır gelsin. Oraya geldiğinde yetiştirmeye başlamak, işe biraz tersten başlamak doğru oluyor.
Evet, Nihat Kahveci ile o fotoğrafın hikayesi var bak. Yıl 2016. A milli takım teknik direktörü Fatih Terim'di. Yardımcı antrenör ekibinde Nihat Kahveci de yer alıyordu. Terim Euro 2016 öncesinde Romanya'ya, rakipleri İspanya'yı izlemeye Nihat Kahveci ile gitmişti. Bu da onun fotoğrafı.
Abi bu şimdi 2016...
Dikkatle maç izliyorsunuz, fotoğraf
evet
çekiliyor.
Abi. Şimdi, şimdi Fatih Hoca nereye bakıyorsa oraya bakıyorum. Görüyorsun nasıl bir uyumlu ikiliyim ya. Ayak uyduruyor.
Aksi düşünülemez zaten.
Bakamam. Şimdi hoca oraya bakarken ben terse baktım mı sıkıntı olur. Şimdi öncelikle bu abi Romanya seyahati. Tamam mı? Ben Fatih Hoca'yı gördüğüm an burası. Oturduğumuz an. Çünkü stada girdik. Hocayı göremedim. Nasıl? Biz stada bir girdik abi hocada. Bir baktım hemen 20 kişi geldi. Senyor, senyor, imparator, imparator filan. Dedim hocam maç başlıyor bana be. Sen git Nihat'cığım, biraz kalabalık var, geleceğim birazdan dedi. Abi ben bu kadar tanınırlık görmedim. Bak tabii Romanya'da iyice. Hakikaten yani maçın düdüğü başladı, hoca anca geldi. İnanılmaz bir ilgi alaka.
Aslında Fatih Hoca'ya aynı soruyu, hani sana olan ilgiyi de Fatih Hoca bir anlatsa onu da duymak isterim orada.
Yani
sen mütevazı davranıyorsun, kendine olan ilgiyi anlatmıyorsun da.
Burada öyle. Hani şimdi diğer bir maçta da bir İspanya tribünlerinde oturduk. Orada da zamanla hani İspanya'da oynadım ya biraz 8-10 sene hani biraz 23 gol falan attık. Ondan dolayı da olan tabii benle de oldu. Ama buradaki uyuma bak abi.
Tabii tabii. Peki kaç gol seçimini yani hoca mı yaptı?
Hoca yaptı.
Tamam. Yani bunu kullanacaksın.
Hocam bu mu? Bu Nihat. Bitti. Ama bak uyumlu olmuşuz. Benim evet. de maşallah sakallar o zaman daha siyah. Tabii evet, 8 sene önce. Yalnız ben o gün ki hocayla futbolcu olarak çalıştık, teknik etti bulduk. 2008'de yarı final gördük. Yani muhteşem anılarımız var. Şu anda Yunanistan'da çok başarılı gidiyor hocam. Ama o gün ben tekrardan hocanın yurt dışında ne kadar tanındığını gördüm. Gerçekten tam imparator yani.
Etkili, karizmatik.
İmparator yani. Çok. Giyim, kuşam. Allah'tan aynı yere bakmışım ama. İşte dikkatli maç izliyor.
Çünkü fotoğrafta çekilmiş, yakalanmamışsın. Aynen. Evet. Dünyada Guardiola, Türkiye'de Terim. En çok para harcayan şeyler, teknik direktörler. Yabancılar arasında Guardiola 2.404 milyar euro harcamış. Orada en son sırada 1.13 milyar euro ile Jürgen Klopp var. Türkiye Süper Lig'de ise Fatih Terim 198.6 milyon euro. Ertuğrul Sağlam 42.74 milyon. O da en son sırada. Ama Türkiye'de Fatih Terim, Şenol Güneş, Ersun Yanal aslında fark var ya. Bayağı var yani. 198'e Fatih Hoca bayağı bir açık ara yapmış.
71. Aha. Şimdi abi.
Bu bir kere teknik direktör, büyük takımda teknik direktörlükte kalma süresi. Efendim söyleyeyim hani elde ettiğim başarılar vesaire onları da hesaplayarak konuşmak lazım aslında. Bu rakamlar çok bir şeyin ifadesi değil.
Şöyle konuşmak lazım. 198 milyon euro eşittir bir UEFA kupası.
Veya 9 sezon.
Türk futbol tarihinin en büyük başarısı değil mi? Onun döneminde alındı. Tabii Galatasaray sonra Süper Kupayı da aldı. O da ayrı. Şimdi hoca UEFA Kupası'nda vardı diye. Bunun bir kere manevi değeri ölçülemez bende. Bak bir tane var abi. Bu sene yine Galatasaray oynuyor UEFA Kupası'nda. İnşallah devam eder. İkinci kupayı da alır. Bir kere bunun manevi değeri ölçülemez. O yüzden 198 milyon euro harcama bende okey. İki, Galatasaray'ın formasında 4 yıldız var değil mi abi? 4 yıldız. Bu 2 yıldızda payı olan bir teknik direktörden bahsediyor. 8 şampiyonluk.
Doğru.
Şaka mı bu abi? Yanında 3 tane Türkiye Kupası, 5 tane Süper Kupa. Yani bu paranın karşılığını bence fazlasıyla vermiş bir teknik direktör. Bu arada da öyle Fatih Hoca güzellemesi de yapmıyorum. Anlatıyoruz, kupaları anlatıyoruz, başarıları.
Haber o.
Yani bu paranın karşılığını vermiş bir teknik direktör. Hele UEFA Kupası'nın maneviyatı yeter abi. O inanılmaz başarı yani.
Peki geçelim bir sonraki sayfaya. Gazetemizin son sayfası. Zeminler berbat. Ya
duyduğumuz
Nihat, konu genelde. Niye halledilemiyor ya?
Ben anlamıyorum. Diyeceğim ki çok yağmur yağıyor. Ben San Sebastian'da oynadım Real Sociedad'da. 365 günün 300 günü yağmur yağıyordu. Bak, zemin güzeldi.
Hiçbir mazereti olamaz.
Yok abi.
Şimdi bu çok profesyonel bir iş. Yağmur yağdığı zaman drenaj sistemleri var. O yağmuru, istenmeyen suları uzaklaştırıyorsun. Güneş yok. Güneş yoksa
paneller var.
Işıklarla halledebiliyorsun. Ya gübre mi yok? Ne yok anlamadım.
Emek
bunu
yok
yapacak abi. Adam mı yok?
Emek yok, profesyonellik yok. Bu işe yatırım yok. 70 bin, 100 bin euro verip orayı düzgün tutamıyorlar. O ya, ekibi kuramıyorlar. Aynen. Ama buraya da yaptırım uygulansın artık. Evet, lafta kalıyor çok. Evet.
Bak, ben biraz bu problemi şuradan da buluyorum. Çünkü ben bir ara buna talip olmuştum.
Güzel.
Dedim ki bu çimleri ben hallederim dedim. Bırakın ya dedim, ben çözeceğim. Kimse gelmedi, başvuran olmadı.
Yok abi, çünkü o önemli değil. Ama oyuncuya 20 ya, milyon ya, euro verilir, ya, sahaya 100 bin euro verilmez
ya, o kadar
abi.
Kolay ki ya. Yani 3 tane, bunu yapan profesyonel firmalar var. Adamlara diyorsun ki gelin yapın diyorsun, bütçeni de doğru yapıyorsun. Ödemelerini düzenli yaptığın zaman sahada çimlerde yeşeriyor. Bu kadar basit yani. Ya iş mi Allah aşkına şu ya? Yani şu... Hala Türkiye'de bir problem olarak konuşulması ayıp, ayıp. Ayıp, ya, korkunç. Benim... Bu büyük bir beceriksizlik. Bak, büyük bir beceriksizlik.
İhmalkarlık.
Hepiniz beceriksizsiniz. Bu sahaları yeşertemiyorsanız beceriksizsiniz. Bu kadar basit.
Bence de abi. Emek vermiyorlar ya.
Ya böyle bir şey olabilir mi?
Bize ya? Basit zor ya abi.
Ama şu konu olur mu ya?
Yani olmamalı. Hani yıl 2024. Açıyoruz La Liga'yı, Premier Ligi, ikinci lig takımlarının da sahalarını. Cila gibi abi. Ekranda böyle. Evet. Bu ne diyorsun? İnsanın oynayası geliyor. Şuraya arkadaşlarını alıp gel gidelim ya, şurada bir maç yapalım desen. Gelmez ya benim arkadaşlar. Burada ben oynamam
ve
der
abi. Getiriyorsun
hani.
Dünya yıldızı getirelim evet. istiyor. Getirdik falan. Getir buraya mı koyacaksın abi? O dünya sen... Vermeyin abi o paraları burada. Niye oynatıyorsun orada? O performansı alamazsın ki zaten.
Şimdi bu Ankara yani Gücü'nün stadı.
Maç mı oynanır Allah aşkına? Bir de boyuyorlar.
Oynanmaz abi. Bu tarz. Abi boyananı da gördük. Olimpiyatta görmüyor musun? Yemyeşil
oldular.
İnanılır
gibi değil.
Hulk
yani.
Gibiydi oyuncular. Evet herhalde bir Galatasaray maçıydı. Hepsi Hulk gibiydi. Yemyeşil. Ha, bu, şimdi bu şimdi gündem bu diye. Galatasaray maçı var, Ankara Gücü Galatasaray. Ha bir de kupa maçında Trabzonspor, hani Abdullah Avcı da inanılmaz konuştu. Sinan Hoca'nın açıklamaları, Gençler Birliği'nin orada oynayan kişi de söylüyor. Yazık diyor. Burada diyor bizim oyuncumuzun diyor çaprazları koptu. Abi bir çapraz alta sana oyuncunun maaşını ödemeye devam ediyorsun ama sakatlandı diye. Hani her türlü zarar. Sağlığa zarar, cebine zarar. Her türlü zarar. Basit dediğin gibi ekibi kur
ve akla zarar. Baksın. Bak biz aklımızı evet. kaybedeceğiz ya bunları gördükçe.
Şimdi bu statta...
Yeter ya şunu halledin. Nedir bu Allah aşkına?
Şimdi bu statta maç oynanacak. Bakalım son hali ne olacak? Bakacağız. Ama şimdi bu konu bu diye sadece Ankara Gücü zemini değil diğer zeminler de var abi. Aman Allah'ım evet. ya Balçık filan. Artık 2024 yılında bunları aşmamız lazım ya. Marka değerleri filan buralardan oluyor ya. Buralar da önemli. Stat güzel, tribün güzel. Tamam futbol oynanan zemin kötü. Hiçbir şeye yaramıyor ki o stat. İş zeminin güzel olması öncelikle hani. Çünkü futbolcular orada oynuyor. Hep bir şey
yabancı gözlemci yapıyor. TV'den izleyecek. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de 26. haftada itibaren yabancı TV gözlemcisi uygulamasını başlayacağını resmen açıkladı. Yabancı gözlemcilerin verecekleri puanlar hakem puanlama sisteminin %50'sini oluşturacak. Diğer %50'lik kısım yerli gözlemciden gelecek.
Bunu biliyorsun. Federasyona gittiğimizde bize anlatmışlardı evet. bu projeyi. Uygulamaya da geçiriyorlar. Her buradaki maksat sadece bir gözlemcinin karar verip doğrusunun yanlışının tartışılmaması böyle bir 2-3 gözlemciden alınacak ortak bir karar
zaten
amacı.
Zaten öyle
güzel
ama
bir şey.
Nihat.
Güzel
yani
bir şey.
Hani hayır zaten gözlemci iki tane oluyor.
Biri
statta bir evde.
Biri evde.
Yani bir de ekrandan gör hani o başka bir gözle seyredebilsin diye bence çok doğru bir uygulama.
Ama önceden şimdi, evde de yoktu benim bildiğim.
Yoktu.
Sadece statta vardı.
Şimdi var. Ama evet. şu andaki ev gözlemcisi yabancı. Hani
evet.
onun biraz...
Yavaş yavaş yabancılar geliyor mu
yani
abi?
Yani yabancı getiriyorsan hani illa böyle bir ihtiyaç varsa ki ben öyle bir ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Eğer böyle bir ihtiyaç da varsa sahayı gözlemcisi olarak da hani bunun böyle bir mix edilmesi lazım. Evet. Anlatabiliyor muyum?
Şimdi yabancılar eve geldi. Ama şimdi işte biliyorsun yabancı, belli bir kesim evet, yabancı hakem istiyor.
Hadi
ya.
Bakalım
ne eve olur. Geldi. Tribüne, sahaya, orta sahaya doğru iş gidecek mi bakalım?
Göreceğiz bakalım.
Bakalım yani, hani tamam. Eve geldi.
Olsun hani
hoş geldi.
Çok öyle bir isteyen bakalım. Var. İlla yabancı gelsin falan diye. Al işte geliyor bakalım ne olacak.
Bakalım bu yabancılar nereye kadar devam edecek?
Bir katkısı, faydası olacak mı? Bir değişik hani gerçekten hani futbolumuza. Tartışmaları bitirmeye faydası olması da futbolumuza bir katkıdır ayrıca evet. Bence ama bakalım göreceğiz.
Bir de yağmur yağmaması lazım. Bazen hani maç görüntüleri şey oluyor ya yağmur yağınca izleyemiyoruz. Yabancı şaşırmasın hani o tarz durumlara da alışık olsunlar. Tabii. Ne oldu ya yayın gitti filan olmasın yağmur yağınca.
Sen misin Arda'ya penaltıyı attırmayan?
Vay vay vay.
Real Madrid'in Girona'yı farklı yendiği maçta Arda Güler penaltı yaptırmış. Ancak Joseoğlu milli futbolcumuza penaltıyı attırmamıştı. Karşılaşma sonrası Türk futbol severler penaltı vuruşunu kaçıran Joseoğlu'ya sosyal medyadan binlerce tepki mesajı gönderdi. İspanya basını da penaltıyı atmak Arda'nın hakkıydı görüşünde birleşti. Tamam işte güzel.
Joseoğlu bundan sonra topun yanına yaklaşmaz. Hı-hı. Abi bak burada Çuana mı geliyor? Arda diyor. Watson istiyor. Onunla çok samimi belli bak. Tabii, Arda diyor. Joseoğlu diyor ki hayır
bak, ben topu diyor. O da nasıl diyor? Sarıl bırakmıyor topu.
O an hiçbir şeyin farkında değil. 85 milyon şu an Arda atsın diye bekliyor. Joseoğlu farkında olsa bırakacak.
Tabii.
Abi bunu aldıysan bu penaltıyı atacaksın. Kaçırdı bir de bu penaltıyı.
İşte mevzu o zaten.
Mevzu orada. Arda da bak koçum benim. O da bir atma moduna girmiş bak. O da şey yapıyor. Ya atayım mı diyor.
Zaten duran topların hemen başına gidiyor. Çok istekli o konuda.
Abi bu Arda'yı...
Ben çok sempatik de buluyorum o tavırlarını.
Abi bu Arda'nın çektiği nedir ya? Abi 1-2'yi bırakır mısın? Abi penaltıyı bırakır mısın? Abi onu bırakır mısın? Ya, abi spagettiyi bırakır mısın?
18 yaşını,
bırakın çocuğa
18
ya.
18 yaşını bir düşünsene.
Evet abi.
Sana bırakıyorlar mıydı?
Bu atıyordum ben frikik.
Sana mı bırak? Yani ya sen mi atlıyorlardı? Sen 18 iken iyi düşün.
Yok. Yani benden öncelik var. Bir kendini iyicene kanıtlayacak.
Öyledir Nihat.
Burada bu şimdi maç öyledir. 4-0. 4-0.
Olacak da.
4-0 işte kaçırdı. Yani Arda daha da iyi olacak.
Bak zaten gidiyorlar. Bütün takımın şey Arda atsın bırak oğlum diyorlar. Bırakmıyor. Hani
bir sonrakini hadi de... bırakmaz. Ama, kim bilir şimdi... ne mesajlar geldi. Tabii. Ki geldi. Ya bu zaten Çuanemi ile Arda'nın ilişkisi iyi. Bir tane video gördüm ona soruyor. İspanyolca ne öğrendin diyor. O da diyor ki buenos días, buenos tardes diyor. Hani günaydın diyor, akşamlar diyor. ¿Cómo estás diyor, nasılsın? O da böyle yapıyor. Öğrenmen gereken diyor. Ala Madrid diyor. O da gülüyorlar. Bak penaltı atsın diye uğraştı. E Arda da şimdi geldi. Çocuk 4-5 aydır sakatlık geçirdi. Atsa ne olur ya. O seyle yap bir abilik ya.
Ya işte o da baksana topu almış bırakmıyor kimseye.
Yani bir de kaçırdı. Arda'nın bakalım ne
Kenan
zaman gol atacak.
Yıldızlar listesinde.
Soyadı gibi.
Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde turnuvaya damga vurabilecek 10 kişiden oluşan en iyi genç futbolcular listesi. Guardian tarafından hazırlanmış bu liste. Listede milli takımdan sadece Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız var. Listenin başında Bellingham var tabii haliyle. Ama Kenan Yıldız'ın da o listeye girmiş olması muhteşem tabii.
Vallahi Allegri bir gün çıkıyor eleştiriyor. Sonra bakıyorum 11'de oynatıyor. Yani Kenan Yıldız milli takımımızdaki performansıyla da kendini kanıtladı. Avrupa Şampiyonası'nda ben de çok şey bekliyorum ondan. Ha bu onun üzerine baskı yaratma da olmasın. Kaliteli futbolcu olduğu için... Kalitesini sunmasını tabii, bekliyoruz. Tabii. O da kendini baskı altına almasın. Daha çok genç.
Yapıyor da zaten.
Tabii genç yapıyor da.
Şey de yok.
O rahatlığı da görüyorum sahanın evet, içinde. Çok özgüvenli. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda da gerekeni yapar. Yani bu listede ilk 10'da ben mesela Arda Güler falan da olabilirdi yani. Çünkü Real olabilir. Madrid falan. Olabilir. Ama Bellingham'a hiçbir şey demem. Abi çok enteresan futbolcu ya. Bellingham. Topsuz oyunda da çok iyi, inanılmaz koşuyor.
E tabii Kenan'ın avantajı daha çok sahada yani şey Arda'ya göre.
Tabii. Arda çok oynamıyor. Son Şampiyonlar Ligi maçında da oyunu almadı. Ama Arda milli takımda inşallah oynar, gerekeni de yapar.
Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City deplasmanda Kopenhag'ı 3-1 yenerken Haaland'ın gol aradığı pozisyonda 2 metre 34 santim havaya sıçradığı anlar objektife böyle yansıdı. Ronaldo da Real Madrid forması giydiği dönemde 2.38 sıçramıştı.
Zaten Haaland 2.40 falan olsaydı Ronaldo onu geçmek için aynı pozisyonu yapardı yani. Kaptırmazdı en yüksek
hala
sıçramayı.
Hala geçebilir mi diyorsun?
Halen geçer abi. O Ronaldo oldu mu işin içinde? İddia oldu mu? O her şeyi yapar.
Baksana ya şu an.
Ama bu...
Ya bu Haaland da müthiş adam yalnız.
Bu, bunların ikisi de insan falan değil abi. Bunlar özel geliştirilmiş robotlar. Çok. Hep de güncelleme yapılıyorlar. Şimdi Ronaldo zaten yıllardır yapıyor da hani böylesini zor buluruz deriz. Bu kadar artık gol atma falan. Haaland da daha yaşı kaç? Bütün gol istatistiğine baktığında inanılmaz. Belki Cristiano Ronaldo'nun sayısını bile geçecek sakatlık olması. Bu bence doğduğundan beri özel yetiştirilmiş abi. Hani bugünlere hazırlanılmış. Adam böyle robot gibi sahanın içinde tek şeyi gol atmak. Hani bu suçlama falan normal şeyler değil abi. Bunlar insanüstü olaylar yani. Nasıl bakıyorlar kendilerine düşün. Hani biz hani stylist...
Sürekli update oluyorlar.
Tabii hani biz diyoruz ya robot bak, styling diyoruz değil mi? İşte bak bunlarda nasıl ekip olduğunu düşün abi ya. Gerçekten. Hani öyle ekmek arasına peyniri koydum yiyeyim sahaya çıkmıyor. Yani her detaylar yıkılayım. Bu nasıl sıçrama ya?
Onlar otomatik
oluyor. Ben oradan düşsem... Bir şey olur.
Hiçbir şey
L4,
olmaz.
L4, L5
sana bir şey olmaz
sıkıntı
ama.
Bel fıtığı.
Yok canım o kadar da değil ya.
Makinalar.
Evet. Sizce Süper Lig'de en iyi defans tandemi kim? Hangi ikiliydi diye sormuştuk.
Yine mi bildik?
Bülent Popescu %56.
Yine mi bildik?
Uche Hoek %20. Edu Lugano %15. Stump Falco %2. 68 bin oy kullanılmış.
Abi işte bu Bülent Popescu işin içinde UEFA var, Süper Kupa da var herhalde diye biliyorum. 4 sene üst üste şampiyonluk var. İyi ikiliydi.
Bülent ama baksana abi, ya Uche Hoek de mesela. Bülent abi, çok güzel.
Bülent abi biliyorsun zaten ben hani futbol oynarken karşılıklı oynadım, milli takımda beraberdim. Burada çalıştıkken dışarıda da tanıdık, melek ama soğanın içinde canavar abi.
Ya.
Canavar abi. Ben o zaman Beşiktaş Galatasaray derbisi İnönü'de daha gencim daha ilk maçlarım işte oynuyoruz. Böyle bir yanından geçtim ben hafif bir böyle bir sinkaflı bir şey dedi Bülent abi. 30 metre gittim döndüm abi niye öyle dedin hani sinkafı da söyledim. Nasıl duydun ya dedi. Dedim benim kulaklar büyük kepçe diyorlardı bana da o zaman tabii. Sonradan da düzeldi enteresan. Bana bir kepçe diyorlardı. Abi kulaklar büyük duydum dedim güldük sahanın içinde. Ya İstiklal abidesi çok iyi stoperdi. Müthiş, sahanın müthiş. İçinde böyle uzak durman gereken oyunculardan tabii. Biriydi.
Peki yeni anketimize Allah. Bakalım. Sizce Süper Lig'de aynı takımda aynı dönemde forma giymiş en iyi yerli üçlü. Bir daha söylüyorum. Sizce Süper Lig'de aynı takımda aynı dönemde forma giymiş en iyi yerli üçlü. Beşiktaş, Metin Ali Feyyaz. Fenerbahçe'de Aykut Oğuz Rıdvan. Galatasaray'da Okan Emre Suat. Trabzonspor'da Ogün Abdullah Hami. Bursaspor'da Volkan Sercan Ömer.
Vallahi güzel bir kapışma olur. Benim adayım belli. Ama bakalım. Çok iyi üçlüler abi.
Çok çok hepsi.
Ya Bursa Spor'u şampiyon
senin
yapan üçlü.
Senin adayın çok belli zaten ben de biliyorum. ama burada da bir kapışma olur diye düşünüyorum.
Şimdi Oğuz abi, Maestro, Rıdvan abinin sahnesi, Aykut abinin golcülüğü. Şu üçlü orta sahada koşma, mücadele, işin ofansif tarafı. Şampiyon yaptılar Bursa'yı. Trabzonspor denilince akla gelen üç efsane. Hami abi topu kıran adam. O nasıl şut atma. Güzel bir kapışma merak ediyorum. Kim kazanacak ama benim favorim belli.
Ya bu Metin Ali Feyyaz...
Pozitif üçünü, ayrımcılık üçünü, yok ama değil mi burada?
Yok. Üçünü de bir programa davet etmiştim ben böyle. Bir program yapıyoruz. O ara program öncesi Ali'ye galiba bir telefon geldi. İşte ne yapıyorsun? Ya dedi bir Metin Ali Feyyaz işi vardı oradayız gene dedi. Metin Ali Feyyaz programı. Hani öyle bir standart olmuş ki. Aynen, herkes onları çağırıp Metin Ali Feyyaz programı yok.
Hep yan yana zannediyorlar. Onlar da konuşurken hep yanında hissediyorlardır abi her ortamda. Öyleydi. Bakalım kim kazanacak.
Peki haftanın nesi var? Videosu var değil mi?
Ha.
Nasıl vuruş?
Acun ha? Abi futbolcudan anlıyor. Bak ya. Bu oyuncuyu söyledi. Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir oyuncu ki dedi.
Faylocini.
Bak öyle bir oyuncu aldım ki dedi izleyin gibi bir şey söyledi. Bu nasıl bir gol abi?
Evet evet.
Şaka yapmış.
Bak bak.
Acun Hull abi City, anlıyor.
Hani evet. Şey tabii evet. Acun Ilıcalı hakikaten Acun bunu söylemişti. Bak söyledi şu ismi bir yere not eder misiniz diye bahsetmişti. Ve Rotterdam United'a attığı gol.
En çok Acun abi sevinmiştir.
Jadon Faylocini.
İsmi de güzel.
Evet. Bak bak.
Bu nasıl bir gol abi?
Of.
Quaresma falan böyle çok keserdi. Allah bu gol gol. Gol vuruşu yapmış bunu. Peki, hani orta yaparsın anlarım.
Acun bunu seyrederken ne hissetti acaba?
En mutlu olan odur
sen
abi.
Sen ne diyorsun?
Ben demedim
sen
mi?
Sen ne diyorsun?
Bak tabii. Yanındakine hemen ben demedim mi? Bak işte demiştir. Evet. Anlıyor futbolcudan. Muhteşem bir gol.
Evet. Bu güzel görüntüyle, güzel golle bitti programımız Nihat.
Ağzına sağlık.
Senin de ağzına sağlık. Derbinin sunduğu Latspor Gazete bitti. Haftaya yine birlikte olacağız. Hoşçakalın efendim.